Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Evet değerli dinleyenler, Halime Demireşik'in kaleme aldığı Gözlerindeki Korkuyu Gördüm başlıklı yazısını sunuyoruz programımızda. Kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gören O'dur. İsra 1. Eylül ayının ortalarında Kurban Bayramı'nın 3. günü Mescid-i Aksa'ya doğru yola çıktık. İstanbul'dan kalkan uçağımız Tel Aviv'e indi. Birçok kez yurt dışına çıktık. Bazen Müslüman ülkelere, bazen de gayrimüslim devletlere gittik. Ama bu yolculuğun bizim için manası daha büyük ve derindi. Bir kere Müslümanların işgale maruz kaldığı bir coğrafyaya gidiyorduk. Diğer taraftan bu işgal ilk günkü tazeliğiyle zulüm ve baskı seviyesi artarak devam ediyordu. 60-70 yıllık bir devlet olan İsrail, dünyanın gözü önünde bütün pervasızlığıyla Filistin halkı üzerinde baskılar yapıyor, Amerika, Birleşmiş Milletler dahil bütün ülkeler kınamakla yetiniyor ve adeta herkes olup bitene seyirci kalıyordu. Ailece yola çıkmıştık, tedirgindik. Hukukun, kanunun rafa kalktığı, her şeyin İsrail menfaat ve güvenliği noktasında rahatça yapılabildiği bir toprağa doğru yola çıkıyorduk. Nitekim çevremizde bizi teşvik edenler olduğu gibi, ne işiniz var oralarda diyerek mevcut riskleri hatırlatanlar da vardı. Arkadaşlarımızdan yakın bir zamanda oraya gidenlerin anlattıkları da bizi cesaretlendirmiş ve ya nasip diyerek yola koyulmuştuk. Bir tur şirketiyle gitmemiz bizi rahatlatıyordu. En azından sağımızda solumuzda olanları bize anlatacak, gerektiğinde bizden haberdar olup destek olacak kimselerin bulunması bizi nispeten güvende hissettiriyordu. 2 saate yakın bir yolculuktan sonra uçağımız Tel Aviv'e indi. Pasaport kontrolünde çıkabilecek problemlere karşı bizi uyardılar. Büyük bir dikkat ve endişe içinde bekledik. Fakat hemen hemen hiçbir problemle karşılaşmadan gişeleri geçtik. Havaalanının içine girdik. Bir anda alıştığımız hava değişmişti. Gözle görülen her yerde İsrail bayrakları, İbranice levhalar, reklamlar başka bir yere geldiğimizi haber veriyordu. Bizi kalacağımız yere götürecek otobüsü beklerken yol üstünde çeşitli ülkelerden gelen turistleri görüyorduk. Kendilerince müzik aletli, alkışlı ilahilerini söylüyor, hac ibadeti için gelmiş bu dindar Hristiyanlar varlıklarını rahatlıkla hissettirebiliyorlardı. Aynı şekilde gruplar halinde ve tek tek gördüğümüz Yahudiler de kendi ülkelerinde olmanın rahatlığını yaşıyor gibiydiler. Burası yüzyıllar boyunca Müslümanların elinde olduğu halde nedense içimiz buruktu ve öz yurdumuzda gariptik. Dindar Hristiyan ifadesini biraz açacak olursak, tek tük başlarındaki rahipler dışında tamamen modern kültüre ayak uydurmuş, kılığı, kıyafeti, ilişkileri diğer insanlarla aynı, sadece boyunlarından sallanan haçlar onları dindar gösteriyordu. Otobüse bindik ve zihnimizde oluşturduğumuz dindar Yahudi tipleri Tel Aviv sokaklarında gezerken yine uçup gitti. Rehberlerimizin verdiği bilgiler eşliğinde Tel Aviv içinden geçerek yolumuza devam ettik. Tel Aviv, çöl ortasında oluşturulmaya çalışılan bir dünya cenneti gibiydi. Bir tarafta Antalya sahilleri gibi pek çok insanın denize girdiği sıcak bir şehir, diğer tarafta yemyeşil parklar, koşan, eğlenen insanlar. İsrail'de turizmin kalbi olan bu şehir aynı zamanda ekonominin ve bilimsel çalışmalarında merkezi olmuş. 850 bin civarındaki nüfusu hep Yahudiler. Ancak başka ülkelerden de turist olarak buraya gelmiş kimseler var. Burası İsrail'in 2. büyük şehri. Modern ve laik yapısıyla dindar Yahudilerin yaşadığı Kudüs'ten ayrılmış ve onlar tarafından adeta dışlanmış. Bu şehir 3 üniversitesi, onlarca araştırma enstitüsü, ileri teknoloji merkezleri, gökdelenleriyle farklı bir kimliğe bürünmüş. Tel Aviv'de Müslümanlar oturmuyor. Onların bulunduğu bölge Tel Aviv'e bitişik Yafa şehri. Tel Aviv ile Yafa arasında sahildeki caddenin üstünde Hasan Bey Camii var. O da işgalin tarihini özetliyor. Yıllarca meyhane olarak kullanılmış. 25 yıl önce tekrar ibadete açılmış. Kubbesi, minaresi, Osmanlı hatırası. Ancak minare sessiz. İsrail genelinde ezanların dışarıya okunması yasak. Cami işlerinde okunuyor ezanlar. Buradan güzel kız manasına gelen Yafa'ya geçiyoruz. Aynı sahilin devamında bir bölge. Doğu Akdeniz sahilinde dünyanın en eski liman şehirlerinden birisi. Kudüs'ün liman kenti. Adını büyük tufandan sonra Nuh aleyhisselamın burayı kuran oğlu Yafes'ten almış. Bilinen tarihi M.Ö. 2000'lere uzanıyor. Burayı Fenikeliler bir liman şehri olarak kullanmış ve geliştirmiş. Tarihte pek çok kez el değiştirmiş. Müslümanlarsa Amr bin As radiyallahu anh ile Halid bin Velid radiyallahu anh komutasındaki birlikler tarafından 6 ay kuşatarak fethetmişler. En parlak günlerini Osmanlı idaresinde geçirmiş. Napolyon Mısır'ı işgal edince buradan Orta Doğu'ya girmek istemiş ve Filistin topraklarının başladığı Yafa'ya saldırmıştı. O zaman Osmanlı idaresinde olan Yafa büyük bir mücadele verdi. Ancak daha fazla kan dökülmesin diye şehri Napolyon'a teslim etmeye karar verdiler. Napolyon şehirdeki insanların canına dokunulmayacağı garantisi verdiği halde bu anlaşmaya uymadı ve şehre girince bir günde 8 bin insanı öldürdü. 10 bin civarında evi yaktı, yıktı. Yafa'yı bu şekilde ele geçirdikten sonra askeri yürüyüşünü devam ettirdi ve karşısına Akka Kalesi çıktı. Bunu da geçince istediği bölgelere kolaylıkla ulaşacaktı. Ancak Akka Kalesi destansı bir mücadele vererek Napolyon'un önünde geçilmez bir set oldu. Bunun üzerine Napolyon meşhur "Bana Türk ordularını verin, dünyayı ele geçireyim" sözünü söyledi. Yafa'da Osmanlı'dan kalan iki büyük hatıra var. Birincisi 2. Mahmud tarafından yaptırılan ve Mahmudiye Camii olarak isimlendirilen Ulu Cami. Şadırvanı, abdesthaneleri ve yeşillikler içindeki avlusuyla şirin, kullanışlı ve güzel bir cami. Onun hemen yanında Sultan II. Abdülhamid'in yaptırdığı bir saat kulesi var. Cülusunun 25. yılının hatırası olarak burada yaptırılmış. Caminin çevresindeki dükkanlar, binalar, sebiller Osmanlı geleneğinin bu topraklardaki bir yansıması. Buradan Kudüs'e doğru yola devam ediyoruz. Kudüs kadim şehir. Pek çok peygamberin hatırası bulunan, makamları, kabirleri bulunan bir şehir. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izleri, hatıraları bulunan bir belde. Otelimize yerleştikten sonra Mescid-i Aksa'ya sabah namazına gidiyoruz. Daracık sokaklardan, taş binalar ve taş kaldırımlar arasından geçe geçe labirent gibi yollardan Mescid-i Aksa'ya ulaşıyoruz. Mekke'deki, Medine'deki kokunun havanın bir benzeri. Bu topraklar, bu hava sanki bu dünyaya ait değil, manevi bir hava. Mescid-i Aksa'yı çevreleyen duvarlardan 144 dönümlük geniş araziye girdiğimizde kendimizi bambaşka bir diyarda hissediyoruz. Sanki kanatlanıp uçuyoruz. Zeytin ağaçlarının bulunduğu avluda daracık yollar bir müddet sonra aşina görüntülere bırakıyor kendisini. Karşımıza önce sarı kubbeli Kubbetüs Sahra çıkıyor. Kayanın üzerindeki kubbe. Peygamber Efendimizin Miraç gecesini önce Ulul Azm peygamberlere, sonra da diğer bütün peygamberlere namaz kıldırdığı mekanlardan geçiyoruz. Rivayete göre Peygamber Efendimizle birlikte göğe yükselmek isteyen ve yerinde kal emriyle havada asılı gibi kalan muallak taşının bulunduğu yeri Kubbetüs Sahra'yı geçiyor ve bu sefer Mescid-i Aksa'yı görüyoruz. İnce, uzun bir bina ve gri bir kubbe. Bu bina Emeviler döneminde yapılmış. Aslında Mescid-i Aksa denilen yer o 144 dönümlük devasa arazi. Peygamber Efendimizin 1'e 500 kat sevap verildiğini haber verdiği bölge. Sadece Emevilerin yaptırdığı mescit değil, o mescidin de bulunduğu geniş bir arazi. Bu bölge Yahudiler için de çok önemli. Zira Yahudiler burada Hazreti Davud döneminde inşaatına başlanan ve Hazreti Süleyman tarafından tamamlanan bir Süleyman Mabedi olduğunu kabul ediyorlar. Bu Süleyman Mabedi, Hazreti Süleyman zamanında geniş bir hakimiyete ulaşmış Yahudi devletinin hem ibadethanesi hem de yönetim merkezi. Daha önce iki farklı dönemde işgalciler bu büyük mabedi yıkmışlar. Şimdi bu mabedin duvarlarından bir tanesi hala ayakta ve Yahudiler Mescid-i Aksa'ya bitişik bu duvarın diğer yüzünde dileklerini taşlar arasında sıkıştırıp ağlıyorlar. Burası meşhur ağlama duvarı. Kudüs Hristiyanlar için de çok önemli bir şehir. Hazreti Meryem'in ibadete çekildiği mekan da burada. Hazreti İsa'nın doğduğu, peygamberlik vazifesini ifa ettiği, onlar açısından çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiği yer de burada. O yüzden geçen yıl buraya 4 milyon civarında Hristiyan hacı olmak için gelmiş. 2015 yılında bu bölgeye gelmiş Müslümanların sayısı ise 35 bin. Yani yaklaşık %1'i. Geçtiğimiz yıldan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs'ü tekrar gündeme almak için turlar başlatmış. Türk Hava Yolları Kudüs seyahatleri için indirimli seferler düzenlemiş ve geliş gidişleri artırmış. Ancak kafalar hala karışık. Zira geçen yıl Diyanet bir grup müftüyü bu topraklara ziyaret için getirdiğinde müftülerden biri, ne gerek var buralara gelmeye? İsrail'e para kazandırmanın bir anlamı yok diye konuşup duruyormuş. Kudüs ve civarını gezdikten sonra ise geç kalmışız. Buraya daha önce gelmeliymişiz demekten kendini alamamış. Gerçekten buraya gelmeyen, bu manzarayı, bu havayı yerinde tatmayan öncelikle kendisi kaybeder. Burası gökle yerin adeta kesiştiği nokta. Dünyanın gökyüzüne manevi olarak en yakın noktası. Bu yüzden Hazreti Süleyman'ın mührü olarak kabul edilen iki yıldızın iç içe geçmiş şekli, gökyüzüyle yeryüzünün kesişme noktası demek olan Kudüs'ün bir sembolü olmuştur. Ecdadımız da bu sembolü pek çok yerde kullanmıştır. Gerçekten Kudüs, semavi alemlere yolcu olanların son ayak bastığı toprak olmuş. Hazreti İsa buradan refedilmiş. Peygamber Efendimiz buradan miraca yükselmiş. Aslında bu yazıda uzun uzun Kudüs ve civarında gördüklerimizi anlatmak isterdik. Mesela Hazreti İbrahim, eşi Sare validemiz, Hazreti İshak ve eşi Refika annemiz de Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un kabirlerinin bulunduğu 4. harem denilen El Halil şehrinden. Buranın nasıl bir oldu bittiğiyle Müslümanların elinden alınıp iki peygamber kabrini ziyaretin nasıl Müslümanlara yasak edildiğinden. Nurettin Zengin'in bu bölgelere olan hasretinden ve Müslümanların tekrar eline geçmesi idealinden. Onun ardından gelip Nurettin Zengin'in yaptırdığı 3 minberden birini El Halil şehrine, diğerini Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, üçüncüsünü de Şam Ümeyye Camii'ne yerleştiren ve bu beldeleri Haçlıların elinden alan Selahaddin Eyyubi'den. Aynı şekilde bu yazıda deniz seviyesinin 350 metreden ziyade altında bulunan Lut Gölü mıntıkasından ve bu gölün daha da derinlere inen ibretlik geçmişinden bahsetmek gerekirdi. Şimdi bu lanetli yerler İsrail tarafından Ölü Deniz ismiyle kozmetik üretim merkezine dönüştürülmüş ve insanların turistik cazibe merkezi yapılarak para basma makinesi olmuş. Filistin'i bir ucundan diğerine kesen utanç duvarından, bir hiç uğruna 14 yaşından küçük çocukların yıllarca İsrail zindanlarında çektikleri işkencelerden, Kudüs Yahudilerinin ortalama 10 çocuğa ulaşacak seviyedeki nüfus artışının teşvik edilmesinden ve her çocuk için bağlanan maaşlardan. Yahudilerin nasıl iskan politikaları geliştirdiğinden, dünyanın 78 bölgesinden getirilmiş 78 ırktan Yahudi'yi Siyonizm hedefleri çerçevesinde nasıl tek bir millete dönüştürmeye çalıştıklarından, Mescid-i Aksa'yı yıkmak üzere hazırladıkları 67 tünelden, bu arkeolojik kazı bahanesiyle yıkmayı hedefledikleri Mescid-i Aksa'nın yerine yapmak istedikleri 3. Süleyman Mabedi'nden, bunun için bütün hazırlıkların tamamlandığından, Golden Menorah dedikleri ve Yahudilerin sembollerinden biri olan 7 kollu altından yapılmış bir şamdandan, Tih sahrasında azgın kavmiyle 40 yıl geçiren Hazreti Musa'dan ve onun asırlar boyu Musa Nebi şenliklerinin yapıldığı makamından, kabrinden bahsetmek gerekirdi. Ancak yerimiz dar. Biraz da merak uyandırıp yerinde görüp hissetmenizi isterim. Ancak bir hatıramı paylaşayım ve Filistin'den bir kardeşimizin selamını ulaştırarak yazımızı noktalayalım. Mescid-i Aksa'nın 7 kapısı var ve bu kapıların her birinde tam donanımlı Yahudi askerleri nöbet bekliyor. Çıkabilecek her türlü karışıklığa anında müdahale edecek birliklerse hazır kıta mescit çevresinde. İçeride ise tek bir çakısı bile olmayan Filistin polisleri, geçiş kontrol noktalarında. Kudüs'e oturan Filistinliler her istedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya giremiyorlar. Kudüs civarındaki bölgelerdense buraya gelmek neredeyse imkansız. Neredeyse 20 yıldır buraya giremeyen Filistinliler var. Biz de bu askerlerin arasından 5 vakit Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalıştık. O küçük bedenleri tesisinden tam otomatik silahlarına rağmen gözlerinde zulüm yapmış olmanın korkaklığı vardı. Bir taraftan kendilerini arz-ı mevdutla o toprakların gerçek sahibi gibi görmeye ve göstermeye çalışıyorlar. Diğer taraftan insanlık dışı yöntemler ve haksızlıklarla insanlıktan çıkıyorlar. İşte bu yüzden ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler, aslında korkuyorlar. Burada geçici olduklarını, kanla, zulümle her şeyin hallolamayacağını biliyorlar. Yıldıkları tankların, tüfeklerin, silahların metal gölgesine sığınıyorlar. Ama onları tutacak bir yürekleri yok. Bir taraftan kıyameti getirmeye çalışıyorlar, bir taraftan garkat ağaçları dikerek onların arkasına sığınırız, kurtuluruz diye ümit ediyorlar. Ancak gözler her şeyi anlatıyor. Bizzat gözlerinin içine baktım. Korkmadık. Korkmuyoruz, biz buradayız ve hep burada olacağız dercesine. Ben gözlerimle böyle konuştukça onların ezildiğini, çaresizce bakışlarını kaçırdığını gördüm. Allah onların kalplerine korkuyu yerleştirmişti. Birbirlerinden ve ellerindeki silahlardan destek almaya çalışıyorlardı. Son olarak Türkiye'de de okumuş bir Filistinli kardeşimiz, bize Mescid-i Aksa'nın avlusunda şu sözleri söyledi. Burada onun ismini özellikle vermiyorum. Bizim vesilemizde kendisine bir zarar verilmesini istemem. Siz ey Türk kardeşlerim, buranın gerçek sahibi sizlersiniz. 1517'den 1918 yılına kadar 401 yıl boyunca siz buralara hükmettiniz. Şu Mescid-i Aksa'nın etrafını çeviren surları Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı. Kubbe-i Sahra'nın son şeklini siz verdiniz. Mescid-i Aksa'nın çevresindeki şu taş evlerin %70'i Osmanlı eseri. Buralar sizin emanetiniz. Buraya daha çok ve daha sık gelmelisiniz. Çünkü burası Müslümanların ilk kıblesi. Çünkü Peygamber Efendimiz buradan Miraç'a yükselmiş. Kur'an-ı Kerim bu bölgeyi etrafının bereketli kılındığı yer olarak tarif etmiş. Pek çok peygamber burada doğmuş, burada yaşamış ve buraya defnedilmiş. Sizin buraya gelişiniz Müslümanları sevindirir. İslam düşmanlarını üzer, korkutur. Bir anne babanın 3 evladı olsa, her birini aynı sevdiği halde, işlerinden birisi hasta, gurbette ve mahzun olsa, bütün ilgisini ona yöneltir. Mekke, Medine, Kudüs, Allah'ın ehemmiyet verdiği 3 mekandır. Bunlar için de Müslümanların ilgisine en çok muhtaç olan şu an Kudüs'tür. Peygamber Efendimiz 3 mescit dışında, Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa dışında yolculuk yapmaya gerek yoktur buyurmuştur. Burada yapılan ibadet hadisi şerife göre 500 kat mükafatla ödüllendirilir. O halde biz sizinle seviniyoruz. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz, güçleniyoruz. Siz buraya geldiğinizde de düşmanlarımız üzülüyor, korkuyor. O yüzden hep gelin, her fırsatta gelin. Bizim kalbimiz de, Türkiye'deki kardeşlerimiz de ve onlar için atıyor. Sizin başınıza gelen şeyi biz burada yüreğimizin içinde hissediyoruz. Sizin sevinciniz bizi sevindiriyor. Sizin üzüntünüz bizi yıkıyor. Çünkü biz aynı vücudun organlarıyız. Evet değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de bugün ilk olarak Halime Demireşik imzalı Gözlerindeki Korkuyu Gördüm başlıklı yazısını sunduk. Son olarak Zahide Topçu imzalı Bu Çağda Örnek Bir İnsan Modeli 5 başlıklı yazısını sunalım. Güzel ahlak pek çok yansıması bulunan bir şahsiyet bütünlüğüdür. Bazı insanlarda güzel ahlakın bazı şubeleri daha fazla öne çıkar. Ancak ahlak bir bütünlük arz ettiği için genel manasıyla faziletlerin çokluğu insani zaaf ve hataların azalmasına sebep olur. Ancak hatasız, günahsız, kusursuz bir insan düşünmek vehimden ibarettir. Eskiler beşer şaşar demişlerdir. O yüzden biz faziletlerini anlattığımız büyüklerimiz kusursuz, masum kimselerdi demeyiz, diyemeyiz. Bu İslam esaslarına zıt bir durumdur. Zira her türlü noksanlık, hata ve kusurdan münezzeh tek bir varlık vardır, o da Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Onun dışındaki bütün varlıklar az veya çok eksik, hata ve kusurlara sahiptir. Kullukta kemal, hatasız olmak ve hiç günah işlememek değil, mümkün olduğunca bile bile günah işlememek, eğer bir hataya düşülmüşse de en kısa zamanda tevbe ve nedametle af dilemektir. Nitekim insanların en mükemmel örnekleri, makamında olan peygamberlerin bile zerreleri vardır. Kur'an-ı Kerim hemen hemen her peygamberle ilgili böyle zerreler zikretmiştir. Bu manada bizim merhum Musa Topbaş Kuddise Sirruh hakkındaki mütalalarımız bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Biz onun ahlaki güzelliklerini ve faziletlerini zikrederken onun kusursuz olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak birkaç prensip sebebiyle daha çok güzel ahlakını ve insanlar açısından istifadeye medar olacak hususiyetlerini anlatmaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin vefat eden kimselerin ardından iyiliklerini zikredin, kötülük ve hatalarını anmayın hadisi şerifi, bizim insanlarla ilgili hatıralardaki birinci ölçümüz olmuştur. Diğer bir husus, kişi sevdiğinde kusur görmez. O, gönül bağladığı kimsenin sevdiği yönlerine odaklanmıştır. Bir başka açıdansa, dinimizde kötülüklerin şuyu vukuundan beterdir. Yani, günahların ulu orta yerde, her yerde söylenmesi, çoğunlukla o hatanın işlenmesinden daha tehlikeli olmaktadır. Zira o günah alenileşmekte, kişinin tevbe etmesi, halini düzeltmesi zorlaşmakta, dinleyenler açısından zihinlerin bulanmasına, suizan ve dedikoduya sebebiyet vermektedir. Şüphesiz bütün bu anlattıklarımız sadece Musa Topbaş Efendi hakkında değildir. Biz İslam'ın bütün insanlar hakkında ölçülerini ortaya koymaya çalışıyoruz. O kendi ifadesiyle gönlün birisine kaymasında bir takım basamaklar ortaya koymuş ve mealen şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz bütün insanların en yücesi, en mükemmeli, sevgiye, ihtirama en layık olanıdır. Biz ona iltifat etmek için her türlü övgüyü söyleriz. Ancak ona uluhiyet yakışan sıfatlar vermeyiz. Zira Hazreti İsa'yı sevenler aşırı sevgi ve ihtiramlarından dolayı yoldan çıkmışlardır. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'den sonra insanların en seçkinleridir. Onlara her türlü övgü ve senayı yöneltiriz. Ancak onları peygamberlik makamına yükseltemeyiz. Onların ardından gelen hak ve hidayet yolunun yüce hizmet erleri hakkında da her türlü methü senada bulunuruz. Ancak onların en yücesini ashab-ı kiramın en az seviyesindeki insanın altında görürüz. Zira onlar sohbeti peygamberiyle kemale ermişler, onun devrinde onu görerek iman etme şerefine ermişlerdir. Gerçekten bizim şahidi olduğumuz birçok güzel hali, tatlı nasihat ve sohbetleri bu çağdaki istikamet ve hizmet modeli olarak Musa Topbaş Efendi semamızın en parlak yıldızlarından biridir. Hikmet dolu ve tatlı bir üslupla kaleme aldığı kitapları, insanların gönüllerine işleyen sohbetleri, öncülük ettiği hizmet kurumları Allah'ın kendisine ihsan ettiğinden Allah'ın ihsan ettiği şekilde ikram edişi ve yetiştirdiği evlatlarıyla o güzel bir kul olarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, biz de buna şahit olduk. Elhamdülillah. Rabbimiz o güzel insanın taksiratını affetsin. Makamını âli kılıp bizi de cennette peygamberler, şehitler ve sıddıklarla birlikte kendisine komşu olmayı nasip eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de son olarak Sahide Topçu imzalı Bu Çağda Örnek Bir İnsan Modeli başlıklı yazının 5. bölümünü aktarmış olduk size. Bugün Şebnem Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından aktardık yazılarımızı. Yeniden birlikte olabilmek ümidiyle bu akşam da programımızı noktalıyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.